Ve bugün iki kişiyiz.
Evet, gerçek A takımı olarak beraberiz artık.
Ne
Resmen
diyelim?
ortada kaldık Uğur. Ortada kaldık. Yani insan arkadaşını böyle tanıyor. Podcast'te.
Değil mi?
Aynen yani.
Podcast insanın aynasıdır.
Öyle gerçekten ya.
Yani
Neyse.
7-8 kişiden 2 kişiye kaldık ya bu gece. İnanılmaz yani.
Değil mi? Nerede bu insanlar yani? Neyse ama biz bence onlar olmadan da akıtırız yani. Hiç sorun yok.
Bakalım. Göreceğiz.
Çok iyimser gördüm seni.
Endişeliyim biraz. Haklarını yemeyelim şimdi çocukların. Haksızlık yapmayayım.
Yok ya zaten çok konuşuyorlardı boş ver.
62. bölüm değil mi bugün?
62 artı 10 tane de P2P var. 72 aslında totalde.
Bayağı olmuş.
Evet, 72 bölüm az buz değil yani. Her bölüm aynı şekilde böyle kafa ütüleyeceğiz
Evet abi gene sallayacağız bir şeyler bakalım.
değil mi? Aynen. O zaman ilk şeyden bahsedeyim mi? Code Fiction Slack kanalını sonunda açtık.
Evet.
İnanmayacaksınız. Bizim en son baktım böyle 2016 yılında ilk açmışız yani Slack kanalını aslında. O zamandan beri açıkmış ama hiçbir şekilde bir interaksiyon falan yokmuş. Gitter'daki arkadaşlar isyan ettiler. Dediler ki ne yapıyorsunuz siz? Niye hiç gelmiyorsunuz buraya? Biz de Slack'i açtık ve ilk günden 180'e yakın kişi oldu şu anda. Yani 180 tane yazılımcı var. Ve orada değişik farklı konularda tartışıyoruz. Aslında güzel bir topluluk olmaya başladı yavaş yavaş. Sayımız da artıyor. Güzel bir şey yani bu.
Abi. Yani ben gelemediğim için de herkesten özür diliyorum. Beni çok aradıklarını zannetmiyorum ama daha çok zaman geçireceğim inşallah.
Ya aslında biz ilk başta şey olarak Gitter hani dedik çok daha kolay rahat bir ortam falan. Başlarda bayağı kullanıyorduk. Fakat Gitter böyle hayatımızın içinde olmadığı için bir noktadan sonra biz de devam edemedik yani takip edemedik oradaki konuşmaları. Ama orada kendi başına büyük bir topluluk oluşmuş. Yani bayağı bir girdim geçen gün 250 tane mesaj var. 250 mesaj ve yani böyle 2 haftada bir, 3 haftada bir falan giriyorum ben. Bayağı bir şey varmış. Şimdi onu daha da canlandırdık. Çok güzel oldu.
Evet. Bir de Slack daha kullanışlı yani bakınca. Hem daha fazla imkanı var. Gitter sadece repozitorilere bağlanıyor falan. Hani öyle sıkıntıları da vardı.
Evet.
Şimdi sanki daha iyi oldu. Üstelik başka podcastlerle de iletişime geçiyoruz. Hani
Evet.
onlar da var.
Doğru. Ve bir de podcast üreticileri lokalinde farklı kişilerle buluşuyoruz. Hatta bu yayın içinde bir sürpriz de olacak. Onu o zaman böyle kalsın. Sonradan onu
Evet.
ekleyeceğiz.
Evet. Şimdi abi bir de şeyden bahsetmek istiyordum ben. Bu YouTube ve işte çeşitli platformlarda gelen yorumlar var artık ve onları hani bizim okuyup adreslememiz, cevap vermemiz de gerekiyor bazılarına bence. O yüzden biraz onlara odaklanmak istiyorum ben bir 3-5 dakika. Senin de vardır okuyacağın şeyler eminim. Ben bir seçki yaptım
Tamam.
YouTube yorumlarından. Bir onların üstünden geçmek istiyorum. Üstelik hani böyle hem yapıcı şeyler var, hem eleştiriler var. Bir hem hani haberimiz olsun ve bunların da bizim tarafımızdan okunduğu bilinsin istiyorum aslında. O yüzden yani. Şimdi şöyle bir sıradan geçeceğim abi aklımdakileri. Mesela bir tanesi şey bölümü üzerine, remote çalışma ve etkili yönetici firma kültürü üzerine konuştuğumuz bir bölüme. Sevgili Adem İlter şöyle güzel bir aslında input'ta bulunmuş. Ekibin yarısı remote, yarısı ofiste olunca remote çalışanlar ciddi zorluk yaşıyor. Ekip anlık aldığı kararları uzaktaki arkadaşlarına bildiremiyor veya aksıyor vesaire. Haliyle remote çalışanlar genelde halkanın dışında kalıyor. Düzgün bir iletişim için PM işini doğru yapmalı. Doğru derken işi atayıp denetlemesi, takip etmesi, sorun çözmesi, kim ne zaman hangi işten dolayı bloklanacağı gibi neredeyse bütün işi düzgün takip etmeli. Tabii remote çalışan kişinin sürekli güncelleme geçirmesi gerekiyor. Remote çok iyi işleyebilir ama şirket kültürünün düzgün oturmuş olması gerekiyor. Çok uzun mesele demiş. Sen de altına cevap vermişsin. Haklısın diye başlayan bir yorumla. Ben de cevap verecektim aslında ama fırsatım olmadı. Söylediklerinin bence hepsi çok doğru tespitler bana kalırsa. Bir de sadece remote çalışmakla ilgili değil, şeyde de hani günlük çalıştığımız aynı yerde de mesela PM'in görevleri falan aslında çok doğru adreslemiş bence o konuyu. Bu bir tanesiydi. Biraz daha devam edeyim abi. Başka bir tane vardı. Mesela performans değerlendirmeleri ne zaman performans değerlendirmeleri nasıl ve ne zaman yapılmalıdır bölümüne bakıyorum. Xcolibrix Nikli arkadaşımız. Abi bizde performans görüşmesi de yok. Aldığın zamma göre performansın iyi olup olmadığını anlıyorsun demiş. Gerçekten
gerçekten komik. Ama bugün mesela bir tartışma daha vardı. Twitter'dan vesaireden başlattığımız hani maaş zamları şey mi olmalı? Yani böyle açıkça mesela aslında şöyle bir iş ilanı piyasaya çıktığı zaman o iş ilanında maaş aralığı olmalı mı diye sorduk. Ona insanlar cevap verdiler ama onun yanında bir tane de devam hani böyle bir takip eden başka bir soru daha vardı. O maaş aralığını görürsen çalıştığın firmada o maaş aralığının altındaysan ya da ortasında bir yerdeysen nasıl hissedersin gibi. Aslında o tarz yerlerde belki de performansını senin denetlediğini yani aslında performansını belirlediğini düşündüğün için maaş da onun bir göstergesi olarak görülüyor ama acaba doğru mu bilmiyorum. Bence çok her zaman doğru olmayabilir bu. Yani fazla maaş alan daha performanslı olmayabilir.
Olmayabilir abi. Bu bugünkü aslında konumuzla alakalı. Bence hani oraya gelince ben de yorumlarımı söyleyeyim bununla ilgili. Bir tane daha okuyacağım. Yorum abi şöyle bir şey var, benim şöyle bir sorum var demiş Arrow Fonksiyon isimli arkadaşımız. Üniversiteyi bırakmış, okulu zaman kaybı olarak görmüş, Udemy'den aldığı derslerin daha faydalı olduğunu düşünüyor. Sorusu da şu: şimdi ben yazılım konusunda asgari ücretli bir şirkete mi gireyim yoksa normal bir işe gireyim ve boş kalan zamanlarımda yazılımla mı ilgileneyim demiş. Bu da yeni mezun yazılımcı maaşı ne kadar olmalıdır bölümüne yazmış. Bunu istiyorsan sen bir karşıla Mert.
Ya aslında bunun gibi soruları bizim farklı bir format üzerinde çalışıyoruz şimdi Fırat'la. Fırat bayağı trip attı bize bu programda onu yapmayalım diye. Ama yine de yapalım mı bilmiyorum. Neyse. Şimdi aslında şöyle Fırat'la yeni bir IT sektörünün güzin ablalığını üstleneceğimiz bir program hazırlamaya çalışıyoruz. Fırat da bayağı seçici davranıyor her zamanki gibi. Yok işte bunun şarkısını beğenmedim, yok efendim şunu beğenmedim falan. Bu gibi soruları oraya bırakalım diye düşünüyorum ben. Ne dersin?
Yani evet aslında o bölüme, o formata daha uygun. Çünkü çok hani cevabı olacak şeyler bunlar. Şimdi bir de hani çok üstünde düşünmeden, hazırlanmadan belki tavsiye vermek çok doğru da olmaz.
Evet ama yani bir de Fırat'a da ayıp, yoksa Fırat'ı çok seviyoruz yani o yüzden.
Tabii evet. Evet o konuda şüphemiz yok yani. Abi bölüme hazırlanmak derken bir tane de eleştiri var. Hı hı. O da şu. Bulmaya çalışıyorum. Evet, Zahit Alperen yazmış. O da konuları önceden belirliyorsunuz. Pek çok konuyla ilgili ekip olarak peki konuyla ilgili ekip olarak hazırlanıyor musunuz? Ben şu fontu bir büyüteyim abi kör olmadan. Yanlış okumayayım da. Evet. Şimdi tekrar okuyorum. Konuları önceden belirliyorsunuz. Peki konuyla ilgili ekip olarak hazırlanıyor musunuz? Yani ekip çok kaliteli ama konuyu yeni duymuş ve o an fikir yürütüyor havası var. Fikir yürütmek elbette güzel ama ortaya daha faydalı şeylerin çıkması için öncesinde konuyla ilgili herkes okumalar yapsa ve düşünse verimin çok artacağını düşünüyorum demiş. Yani ben şimdi fikir yürüterek cevap vereyim mi?
Hadi buyur.
Yani şöyle bazı konular var. Mesela çok teknik bir şeyden bahsediyorsak, mesela şeylere, bu Patreon'da yayınladığımız bölümlere inanılmaz hazırlanıyoruz. İşte nasıl yapılır, işte WhatsApp nasıl yapılır, Twitter nasıl yapılır. Hani çünkü çok cevabı olan soruları arıyoruz ve o konuda hazırlanıyoruz, geliyoruz. Ama mesela bugün konuşacağımız konuyla ilgili, bugünün konusu da işte nasıl söyleyeyim? Tam bölümün adını okuyayım. Kalifiye yazılım mühendisi bulmanın zor olduğu bu dönemde şirketler nasıl davranmalı? Şimdi bu sorunun net bir cevabı olabilecek bir şey değil. O yüzden genelde tecrübelerimizi aktarıyoruz. Yani burada işte ben 15 yıldır, Mert 16 yıldır belki bu işin içinde. Diğer insanlar da, herkes herhalde 10 artıdır diye tahmin ediyorum. Herkes tecrübelerini paylaşıyor ve hani sektörde yaptığımız gözlemlerin aslında sonuçlarını, mesela böyle konular tartışırken konuşuyoruz. O yüzden çok fazla hazırlanma durumu olmuyor mesela bugünkü konuya. Tabii ki hazırlandık. Ama Mert, sen ne dersin?
Ya aslında şöyle, ya ben biraz haklı da buluyorum onu. Bu aslında bizim de kendi içimizde uzun durup da tartıştığımız bir şey. Yani baktığın zaman şimdi 70 küsür bölüm yapmışız. Her hafta bunu yapmaya gayret ediyoruz. 2 yıldır aşağı yukarı. Ve bu süreç zarfında tabii ki her hafta sürekli bir konuya çalışmak, bir taraftan hayatını devam ettirmek, işte aile bir vesaire bir sürü hengamenin arasında gerçekten çok da kolay olmuyor. Ama madem bu işi yapıyoruz, birazcık daha hazırlıklı olmamız lazım diye düşünüyorum ben de ve buna o anlamda katılıyorum. Ama bir taraftan da işin şöyle bir boyutu da var. Tartıştığımız konulara şimdi aslında şöyle bizim formatımız gereği 8 kişi bir araya geliyoruz ve bir konu hakkında konuşuyoruz mesela. Şimdi bunu yaparken ister istemez o sırada ortaya çıkan fikirler oluyor. Yani birisi mesela hiç aklına gelmeyen bir şey söylüyor mesela Uğur ve ben ona cevap olarak haliyle düşünüp tabii ki cevap veriyorum. Ama tabii ki hepimiz birazcık daha hazırlansak çok daha güzel olurdu. Şimdi zaten onun için belli önlemler almaya başladık. Yani aslında birazcık daha planlı gidiyoruz. Mesela şu anda siz bunu dinliyorsunuz ama biz bunu kaydettikten 2 hafta sonra aslında siz bunu duyacaksınız. Mesela örneğin. Böylelikle birazcık daha planlı, programlı, düzenli gitmeye gayret ediyoruz. Ama bakıldığı zaman da tabii bir noktadan sonra bence o yorumun yazıldığı dönemler için çok geçerli bir yorum bence bu. Hatta benzerini ben de okuyacağım. Ekşi Sözlük'te de buna benzer bir yorum var. Birisi yazmış. SQQL diye birisi yazmış. Birkaç arkadaşım birlikte yaptığı genel olarak keyifli podcast. Full profesyonel production beklemiyorum ama en azından ne hakkında konuştuklarına dair önceden bir fikir sahibi olsalar ya da o konulara hiç girmeseler çok daha iyi olur. Her bölüm öncesinde konuşacaklarına dair ortak bir Google Docs belgesi açıp temelleri atmaktan başlayabilirler bence demiş. Daha da devam ediyor tabii. İşte sonradan eklemiş yani. Demiş ki işte bu entry kesinlikle şey kırmak için yazmadım. Türkiye'de bu gibi girişimlerin işte şey yapması lazım ancak birkaç tane yer var. Daha çok olsun falan filan gibi iyi niyetlerini dile getirmiş. Mesela bu harika bir eleştiri bence. Biz de tam olarak aslında böyle çözdük derdimizi. Şu anda Google Docs'ta bunu takip etmeye çalışıyoruz. Araştırmamızı yapıyoruz, incelememizi yapıyoruz. Ve olabildiğince hazırlanmaya çalışıyoruz ama bu bir süreç yani. Bizim için de gerçekten zaman alan bir süreç. Ama elimizden geleni yapıyoruz yani. Umarım bir
Evet.
gelişme görüyordur dinleyicilerimiz de.
Evet, hazırlanacağız bundan sonra. Daha iyi hazırlanacağız.
Ödevimizi yapacağız, evet.
Evet. Ama şey de var tabii. Formatta da değişiklikler yapıyoruz. Yani aslında bu sorunları aşmak için formatımızda da değişikliklere gitmeye karar verdik. Onlar da herhalde yakında yeni program tipleri veya yeni formatlar görecek insanlar.
Evet, yani birazcık da artık profesyonel bakmaya çalışıyoruz. Mesela her bölümün demeyeyim de her formatın ya da programın bir prodüktörü oluyor artık. Bizim kendi aramızda bir prodüktör o işe sahipleniyor ve onun takibini ve yönetimini o yapıyor. Kendi içimizde de yavaş yavaş ister istemez kurumsallaşmamız gerekti. Yani belli roller oluşturduk. Belli düzenler, belli sistemler ve aslında prosesler oluşturmak zorunda kaldık. Çünkü 8 kişiyi bir araya getirip toplamak olmuyor. Çok zor yani. Mesela bu akşam arkadaşlar Allah sizi inandırsın. Son 15 dakikaya kadar 6 kişi katılacağız diye tahmin ediyorduk. Ama ikimiz kaldık. Normal şartlar altında mesela hazırlıksız olsaydık bu bölümü yapmazdık. Bir hafta boşluk olurdu. Ama artık hazırlandığımız için devam edebiliyoruz.
Güzel, smooth geçiş oldu.
Değil mi?
Abi, buradan şeye geleyim mi o zaman? Şu diğer yoruma, yani appraisal, performans değerlendirmesi, maaş, ve oradan bölümün nasıl şekilleneceğine bakalım diyorum. Yorum şu. Bizde performans görüşmesi yok. Aldığın zamma göre de performansının nasıl olduğunu görüyorsun. Şimdi bunun neresinden tutsan elinde kalan bir durum gerçekten. Ve hani şu anda mesela Türkiye'de şirketler cayır cayır, yani sadece Türkiye'de değil bütün dünyada, yani senle Londra'yı konuşuyoruz, İsveç'i konuşuyoruz, Berlin'i biliyorum biraz, Stockholm'u biliyoruz, hani nasıl oluyor falan. Hani gerçekten ortalık alev alev yani. Hani yazılımcı ilanı çıkıyorsun, 3 kişi 5 kişi başvuruyor belki. Product Manager ilanı çıkıyorum abi ve öyle 2 günde 20-25 kişi falan başvuruyor, yani şaka gibi. Yani böyle bakınca yazılımcılar aslında gitgide değerli bir noktaya geliyor. Türkiye'de ise hala performans değerlendirmesi yapmayıp verdiği zamma göre kendi performansını anlamanı bekleyen firmalar var deyip gömerek başlayayım.
Ya evet abi, aslında şöyle, şimdi zaten bana kalırsa performans değerlendirmesi başlı başına bir problem. Yani ben çalıştığım firmalarda eğer yöneticiysem bunu böyle klasik yöntemlerle 6 ayda bir, işte 8 ayda bir, 4 ayda bir yapmak yerine her hafta ya da her ay yapmaya gayret ediyorum. Yani sürekli bir performans değerlendirmesi yapmaya gayret ediyorum ve aslında her zaman da onu söylüyorum. Daha önceki programlarda da söyledim. Eğer sen ekibinin performansının kötü olduğunu düşünüyorsan aslında senin performansın kötü olduğu için ekibinin performansı kötü. Yani sen bir yönetici olarak benim işte şu elemanımın performansı kötü, performansı iyi gibi bir yorum yapmak senin şeyin değil yani bence. Senin çözmen gereken ekibinin performansını hep en üstte tutmaya çalışmak.
Evet.
Dolayısıyla bu gibi süreçleri yönetebilmesi için firmaların çok iyi yöneticilere ihtiyacı var. Ve ne yazık ki Türkiye'deki birçok firmada bunu göremiyoruz yani. Bunu daha önceden yine tartışmıştık ve şey demiştik hatta. Bizden önceki jenerasyon veya ondan bir önceki jenerasyon aslında yöneticiliğin ne olduğunu bilmeyen bir jenerasyondu. Bizden öncekiler ondan öncekilerden öğrendiği için onlar da genelde kötü yöneticiler çıkarttılar. Ama umarım bizim ve bizden sonrakiler, hatta onlardan sonraki jenerasyonlar çok daha iyi olacaklar Türkiye'de. Ve bu da tabii ki firmaların kalitesini ciddi anlamda etkileyecek.
Ben şey diyebilirim abi, bu sadece bana kalırsa yönetici işi değil, biraz da vizyon işi. Yani şirketin çizdiği vizyonun getirdiği bir şey. Çünkü diyelim ki sen bir firmaya girdin yönetici olarak, ama her zaman mesela bütün imkanlar önünde serili olmuyor yani. Veya atıyorum sen dedin ki performans görüşmesi yapmayacağım ben, her hafta one on one yapacağım ve onun sonucunda işte performansını belirleyeceğim ekibimin falan dedin. Hani oradan bir dinozor çıkıp o ne yapıyorsun sen ya, burada yıllardır performans görüşmesi yapılıyor, olur mu öyle şey, bu dokümanları doldurmamız lazım diyebilir. Ama mesela daha vizyoner bir firma olduğu zaman hani ortaya şöyle bir vizyon koyabilir mesela. Biz bir insanı işe aldığımızda o insanı ömür boyu burada çalışacakmış gibi düşünüyoruz. Ona göre işe alıyoruz. Hani bu stajyer olur, junior olur, senior olur, yönetici olur, CEO olur, fark etmez. Ama bu vizyonu mesela koyabilmek belki de çok önemli. Sadece
Evet.
yönetici meselesi değil belki de.
Evet. Ya belki de burada biraz şey tutku işin içine giriyor değil mi? Mesela bir firmanın mesela şey düşün, küçük firmaları düşün ya da küçük firma değil de bir startup'ı düşün. Startup'ın yani insanların startup'larda daha mutlu olmalarının sebebi aslında o yaşadıkları heyecan. Çünkü o firmayı kuran kişinin heyecanı ister istemez ekibine sirayet ediyor. Eğer tabii şey biri ise yani sonuçta bu bir yeni bir şey getiriyorsan ortaya birazcık daha bir belli bir şeyin üzerinde oluyorsun genelde. Bunu yaparken eğer insancıl da bir yanı varsa bu firmanın çok mutlu olduğun bir firmaya dönüşüyor aslında. Aslında belki de Avrupa'daki benim gördüğüm en büyük farklardan bir tanesi de bu. Yani bir firmaya gittiğin zaman o firmadaki o heyecanı tadıyorsun. O heyecanla birlikte o firmada her sabah gidip daha farklı şeyler yapmak istiyorsun ve o firmayı kuran kişi biliyor ki bugün seni mutlu etmezse sen piyasaya çıktığında hemen iş bulup hemen gidebilirsin. O yüzden seni mutlu etmek için de çok fazla uğraşıyor. Dolayısıyla dediğin gibi vizyon sadece bir ürün ya da piyasayı iyi bilmek ya da iyi ticaret bilmekten öte insani yönü de çok fazla bu işin. Yani insanla insan gibi davranmak ve onun bir malzeme değil, bir kaynak değil, bir insan, bir fikrini ortaya koyan, zekasını ortaya koyan bir insan olarak görüp onu mutlu etmeye de çalışmak bu vizyonun bir parçası olmalı bence.
Katılıyorum. Orada bence startup için ayrı bir virgül açmak lazım. Yani startuplarda şöyle bir durum var abi gerçekten. Hem o heyecan, hem çok az iş yapıp çok büyük bir impact, etki yaratabilmek. Hani mesela bir startup'a katılıyorsun, atıyorum biraz junior bir ekip veya daha ürün çok olgunlaşmamış ve senin içeri getirdiğin o tecrübeyle mesela bir anda çok sallıyorum response time'ları yarıya indiriyorsun mesela bir git commit'iyle. Ve hani orada inanılmaz bir impact yaratıyorsun ve bunun aslında yazılımcı üstünde yarattığı tatmin duygusu inanılmaz. Çünkü çok büyük bir achievement o yani, çok büyük bir başarı. Yani bence bu birincisi. İkincisi özgürlük ve hareket kabiliyeti yani startuplarda veya startup ruhlu şirketlerde diyeyim. Mesela Türkiye'de abi bu yok. Yani bence bu da biraz kültürle alakalı. Yani hep şey olarak görülüyor, dediğin gibi kaynak, insan kaynağı, bu adam bu işi yapacak, bu tuşlara basacak ve işte bu üründe çıkacak. Biz de bunu işte yukarıdan dikte edeceğiz, böyle böyle böyle olacak bu falan diye. Ya sen bu adama hiçbir özgürlük alanı bırakmazsan kendi yaratıcılığını veya işte doğaçlamasını yapması üzerine veya ürüne katkı yapmasını izin vermezsen bu kişilerin, o zaman da bir bence mutsuzluk doğuyor yani.
Evet. Evet öyle gerçekten. Doğru diyorsun. Yani aslında şöyle düşün, aslında şöyle. Şimdi sen sonuçta ne kadar iyi bir piyasayı iyi bilsen de, ürünü iyi bilsen ya da işte müşterilerini ne kadar iyi tanırsan tanı, bu sektörde artık hayatta kalmanın, daha iyi, daha büyük paralar kazanmanın, daha güzel işler yapmanın şeyi aslında ne derler? Yolu ekibinle beraber daha yakın çalışmak ve daha çok insanın aklını kullanmasını sağlamak oluyor. Yani aslında inovasyon burada işin içine giriyor ve inovasyon yapabilen firmalar, dediğin gibi daha özgür olan firmalar ve bu kişiler bunu daha iyi başarabiliyorlar. Şimdi aslında şey de diyeceğim bir taraftan. Mesela diyelim ki şey dedik, mesela kalifiye eleman bulmak çok güç artık Türkiye'de ve aslında bütün dünyada böyle yani. Geçen programda da konuştuk. Dedik ki işte benim işte 10 kişi işe alabilmem için yüzlerce insanla görüşmem gerekiyor ve bunların büyük bir kısmını eliyorum. 10 kişi anca bulabiliyorum diyoruz. Dolayısıyla bu da zor. Peki burada firmalar bunu çekmek için yani yazılım ekipleri ne yapmalılar? Mesela sence sen bir yazılımcı olarak bunları, mesela tamam firmanın belli bir kültürü var vesairesi var. Bunu gittiğin zaman, görüştüğün zaman görüyorsun ama görüşmeden önceki süreçte bunun için bir araştırma yapıyor musun mesela sen?
Abi yapıyorum, tabii yapıyorum. Yani birincisi bir kere firmanın zaten sen, o senin ödevin yani iş görüşmesine giderken veya başvurmadan önce senin ödevin o firmanın ne iş yaptığını tam anlamak, bu bir. Sonra kafanda onu, o firmanın bir profilini çıkarmak yani kültür profilini çıkarmak. Hani benim kafamda böyle sıfırdan beşe kadar bir skala var diyebilirim. Ve hani 5 en iyisi oluyor benim için. İşte en huzurlu, özgür, rahat çalışabileceğim ortam oluyor. İşte 1 veya 0 da şey, devlet dairesi oluyor mesela. Öyle diyeyim yani. Hı hı. Hani kafayı yersin böyle, çay içmekten için kurur falan yani. Nasıl çay içmekten için kuruyorsa o da ayrı. Ama işte oluyor bazen. Neyse. Önce bir bunun profillemesini yapıyorum kendi kafamda. Yani o firma hakkındaki ilk intibamı oluşturuyorum. İşte Glassdoor'dan yorumlarını okuyorum. Firmanın işte sosyal medyadaki etkinliğine bakıyorum. Neler paylaşmışlar, neler yapmışlar. İşte press release'lerine bakıyorum. Yatırım step'lerine bakıyorum. İşte almışlar mı, ne durumda karlılık oranları falan filan. Kaç yıl ayakta kalabilir. Bunları değerlendiriyorum. Ondan sonra abi görüşmede şey, genelde hani... Bence görüşmede en önemli sorulardan biri, benim ürüne bir katkım olabilecek mi? Yani tabii ki görüştüğüm pozisyona göre değişir ama yazılımcı olarak görüşüyorsam mesela bu İsveç'e gelmeden önce bir Hollanda'da bir firmayla görüşüyordum. Şey yapıyorlardı abi, smart lock yapıyorlardı, akıllı kilit yapıyorlardı. ilginç bir proje yani. Bayağı heyecan verici. Hani hardware seviyesi falan da var. Ona işte herhalde bir şeylerini yazıyorsun, bilmiyorum yani. Ben de orada Türk bir yazılımcı bulmuştum. Adını unuttum, kusura bakmasın. Mail atmıştım çocuğa, demiştim ki böyle böyle hani ben görüşeceğim ama nasıl bir profil arıyorlar? Yani benim fikirlerimi hani ignore mu edecekler, yoksa böyle ürüne katkı yapacak işte beyin elemanı mı arıyorlar, yoksa hani sadece tuşlara basacak bir code monkey mi arıyorlar dedim. O da kendi istediklerini yapacakları birini arıyorlar dedi mesela. Direkt eledim mesela o firmayı. Görüşmedim yani.
Evet. Yani
Direkt
aslında
içeriden feedback aldım çünkü yani. Ama benim için en önemli şey oydu mesela yani.
peki sen sormadın mı sen niye çalışıyorsun diye o çocuğa?
Ayrıldı zaten. Ben
Ha, o da
konuştum.
ayrıldı.
Ayrılmak üzereydi. Evet.
Ha, anladım. Anladım. Ama firmanın içindeki insanlardan farklı farklı kişilerle konuştuğun zaman çok farklı geri bildirimler alabiliyorsun. Yani
O da doğru, evet.
belki de onun yaşadığı tecrübe odur ama belki farklı daha iyi tecrübeler de olabilir.
Ya ama hani intibam da o yöndeydi zaten. O yüzden
Anladım.
o çocuğa erişip sormuştum mesela yani. O açıdan bakınca böyle bir profilleme yapıyorum. Ondan sonra da firmanın kültürünü anlamaya çalışıyorum görüşmelerde yani.
Anladım. Peki mesela yine şeye geri dönecek olursak mesela bizim taraftaki konu yani bir firma ben bir firmayım bir firmanın işte orta düzey yöneticisiyim ya da işte firmada çalışan bir yazılımcıyım ve yazılımcı arıyorum ekibe. Benim yapabileceğim bir şey var mı sence? Mesela şey yapabilir miyim? Meetup'lara gidip firmamı tanıtabilir miyim? Ya da bunu yapar böyle bir şey yapmak nasıl olur sence? Yani kendi meetup'ı değil aslında firmanın meetup'ı değil ama mesela atıyorum bir React meetup'ı var bir yerde. Oraya gidip orada işte insanlarla tanışıp bak biz de yazılımcı arıyoruz falan diye yazılımcı kovalamak nasıl sence? Nasıl görünür?
Biraz gerilla tabii bir yöntem ama neden olmasın yani, sonuçta oralara hani bence giriş yapmakta fayda var. Ben mesela networking etkinliklerinde bayağı fayda gördüm. Bayağı insanla tanıştım. Yani birebir yazılımcıyla tanışıp mesela o anda o yazılımcıyı influence etmek belki zor. Hani direkt iş aramıyorsa mesela. Ama daha mesela büyük hub'ların işte anahtar insanlarına erişip mesela o hub'lara erişimini açabilirsin yani yönetici olarak. Hani ben burada mesela çok yapmaya çalışıyorum, işte bazı yerlerde gidip konuşmaya çalışıyorum, işte mesela bir tane bootcamp'te konuşacağım gidip. Hani orada aslında employee branding de yapıyorsun yani biraz. Ve hani iş görüşmesine geldiğinde insanlar, anlatamam yani nasıl satıyoruz firmamızı, nasıl kültürümüzü anlatıyoruz falan. Yani o da şu yüzden belki buralarda çok böyle okey zaten bunlar var olması gereken falan diye düşünüyor insanlar, ama mesela Türkiye'den birini işe aldığım zaman hani o aradaki makas çok farklı oluyor yani burada. Ve bu hani nasıl diyeyim, şey diye söylemiyorum yani, işte yurt dışı bilmem ne, bu kültürü abi. Geldik işte 4-5 kişiydik ve burada 4-5 kişi oluşturduk bu kültürü yani. Şimdi 20-21 kişiyiz sanırım. Ve böyle bir kültür oluştu. Yani bu herkesin katkısıyla oluştu. Ve bu kültürün aslında oluşup o özgür ortamın sağlanması önemli olan, ve bunu tabii ki işe alım yaparken çok güzel şekilde kullanmaya çalışıyoruz yani. Çünkü artık yazılımcılar seni seçiyor. Sen yazılımcıyı seçemiyorsun. Bu bir gerçek.
Evet, değil mi? Mesela ama Türkiye'de durum böyle mi emin değilim. Yani hala daha Türkiye'de böyle film mesela şöyle ilanlar görüyorum ben LinkedIn'de bir şey işte iş bulma uzmanı mı ne diyelim hani Recruiter Türk mesela bir aracı bir firma HR firması diyorlar Türkiye'de ama aslında HR firması değil onlar. İş bulma için görevli kişiler
Aracı,
aracılar
aracı diyelim.
aynen. O kişiler LinkedIn'de mesela şey diyor firmaların pardon neydi? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuş diye böyle başlıyorlar ya o LinkedIn yazıları. Ondan nefret ediyorum mesela ben. Yani onu gördüğüm zaman böyle kanım kuruyor yani, tadım kaçıyor. Mesela orada da aslında o tarz yani eğer bir firma öyle geliyorsa mesela öyle bir ilanla geliyorsa mesela o benim için direkt bir hayır oluyor yani. Onun yerine ben ne görmek isterim? Mesela bazen İngiltere'de başıma geliyor. Firma mesela en son Amazon'da başıma geldi. DynamoDB'nin Head of Engineering'i bana mesaj atmış. Yani o kişinin bana böyle bir mesaj atması beni çok etkiledi mesela. Bu çok tatlı bir şeydi. Ya da mesela bazı firmalardan Nested onu yapıyor burada. Yazılım yani bir aracı bir firmayla anlaşmıyor. Yazılım mühendislerinin ya da işte onların yöneticilerine belli bir zaman ayırıyor development dışında. O kişilere LinkedIn premium hesabı veriyor. O kişiler aslında hiring
Seninle
yapıyor,
iletişime
recruiting
geçiyor.
yapıyor. Seninle
Çok iyi.
iletişime geçiyor, mesaj atıyorlar. Ve sana mesaj atan kişinin gerçekten yazılımcı olduğunu bilmek çok daha farklı. Çünkü onunla çok farklı bir konuşma, çok farklı bir diyalogda bulunabiliyorsun. Yani para konuşmuyorsun mesela onunla. Teknoloji konuşuyorsun ve o teknolojiyle seni yakalarsa para en son derdin olmaya başlıyor bir noktada.
Şimdi güzel konuya değindin abi. Para.
Evet.
Ama parayı sonra bence konuşalım.
Onu en sona bırak.
Orada gene bir virgül veya noktalı virgül.
Yayınımıza ilk defa farklı bir podcast'i tanıtmak için ara veriyoruz. Bu bölümde Delilik Podcast'ini tanıtacağız ama bundan sonraki bölümlerde farklı podcast'leri tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdi sizi Delilik Podcast ile baş başa bırakacağız ama biz de birazdan döneceğiz zaten.
Pekala. Batman mi olarak hayatımızı yaşamak isterdiniz, Teletubbies olarak mı? Ama hemen cevap vermeyin. Bir düşünün önce.
Teletubbies olarak daha mantıklı gibi geliyor.
Bana da öyle geldi. Neden?
Televizyon izlerken karnına bakar mı bir insan ya? Yani karnına bakarak televizyon izleyin ya. Bundan daha ötesi var mı? Adamlar rahatlayın gözüne vurmuş yani. Batman hırs yok bilmem hırsızların peşinde, suçluların peşinde, yok kimliğim açıklanacaktı. Yok anası babası ölmüş dram içinde, yarasa mı ısıracaktı mağaradaydı, onun şeyiydi falan. Tabii öyle mi?
Doğru diyor.
Kendi ulaştıkları ya da kafa rahat ya. Temiz.
Peki.
Teletubbies olabilirim ben.
Ben de teletubbies olmak isterim diyecektim. Ama şimdi bir de teletubbies'lerin bilinç düzeyleri falan. Yani mesela hayatı ne kadar yorumlayabiliyorlar. Gelişmişlik düzeyleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, kişisel gelişimleri.
Ya teletubbies'ler şöyle deli. Yani
deli
akıl
değiller.
Yok daha yani deli dediğim şöyle artık akıl o bilinç seviyesinin üstüne çıkmışlar daha.
Nasıl anladın yani? Hayır anlamadım nasıl yani?
Ya şöyle ki yani Batman orada daha hayatla işte hırsızla polisle işte şehri kurtaracağımın derdine düşmüşken Teletubbies onu aşmış çoktan. O karnındaki ekrandan aslında onu anlatmaya çalışıyor bize. Ben bunları yedim, sindirdim aslanım diyor.
Burada şu önemli.
Böyle bir de racon falan kesiyor aslında.
Hayır. Kesinlikle ben size şu noktada kesinlikle katılmıyorum. Yani bilinç düzeyi ya da felsefik bir bakış olarak Teletubbies'ler tabii ki daha geride. Nasıl bunu iddia edersiniz? Anlamadım ben. Mesela sizce hangisi daha fazla kitap okumuştur?
Şey olayı çok güzelmiş abi. Yani hiç başıma gelmedi. Genelde recruiterlar ulaşıyor mesela. Ama bence o çok güzel bir şey. Mesela şey gibi yani support gibi veya customer success gibi sana o üründen biri ulaştığı zaman nasıl engage oluyorsun o ürünle?
Evet.
Nasıl mesela ait hissediyorsun? Sana mesela bir şirketteki yazılımcı da ulaştığı zaman aslında orada çok güzel bir bağlantı oluyor yani. Ve bence işe alım yapmak için çok güzel bir yöntem yani yetenek bulmak için de çok güzel bir yöntemmiş. Ben bunu kullanırım.
Hatta şey yapıyormuş yani şimdi bu konuştuğum firmalardan bir tanesinde de bunu mesela yazılımcıların öyle bir şey veriyor. Bir de onlara referral fee veriyor. Yani mesela eğer o bir kişiyi firmaya alırsa karşılığında 3.000-4.000 pound gibi bir para alıyor mesela.
Evet,
Bu
bizde de
da
var.
önemli bir incentive.
Bizde de var. Sanırım 6 ay boyunca referans olduğun kişi
Aynen.
kalırsa firmada bonus alıyorsun.
Deneme süresini geçerse belli bir miktar bonus alıyorsun. Bir yılı doldur. Aslında şöyle, işe başladığında belli bir miktar alıyorsun. 6 ayı doldurursa ikinci bir kısım para alıyorsun. Yani bu durumda gerçekten de seni iyi bir yazılımcı bulmaya itiyor yazılımcı olarak.
İtiyor. Bir de şey çok güzel bir şey bence. Sonuçta eğer sen bunu yapıyorsan abi Bu demek oluyor ki iç olarak, yani takımın içinden biri olarak senin aslında o takımla ne kadar engage olduğunu, yani aslında içte de bir teamwork yaratıyor yani.
Evet.
Ve recruiting prosesinde aslında scale ediyor. O da çok akıllıca bana kalırsa.
Evet.
Ve hani talent hunting konusunu en azından bir nebze çözüyor.
Evet, kesinlikle öyle. Ve dediğin gibi yani sen sonuçta bir yazılımcı olarak mesela kendi takım arkadaşlarını kendin buluyorsun.
Evet.
Bu da harika bir aitlik dediğin gibi yani.
Evet.
Ve hani o taraftan iyi, bir öbür taraftan da bir yazılımcıyla muhatap olduğun için seni de kolay yakalıyor. Aslında herkes kazanıyor.
Bir de ortak bir dilde konuşuyorsun yani. Hani öyle bir avantajı da var. Ve zaman kazanıyorsun.
Evet.
Hani çok anahtar sorular sorup mesela hemen cevabını alabilirsin yani.
Evet. Kesinlikle öyle.
Peki abi, iş ilanları konusunda ne düşünüyorsun?
Abi hiçbirini beğenmiyorum ya. İş ilanları mesela, yani şöyle mesela hiçbirini beğenmiyorum derken demek istediğim şu aslında, yani mesela şimdi bu programdan önce hazırlık olarak birkaç yere girdim. Türkiye'deki iş ilanlarına baktım ama Türkiye'deki iş ilanları maalesef sadece firmanın ne istediğini anlatıyor. Yavaş yavaş bazı böyle firmalar hani bize gelirsen başına şunlar gelecek, şöyle güzeliz, böyle güzeliz diye anlatıyor ama yani çoğunluğu başında bir tane firmayı tanıtan bir paragraf. Arkasından da bunlar mesela işte 4 yıl şu, 4-5 yıl bu, 6 yıl şu, böyle saçma sapan. Ondan sonra daha da saçma sapan olanı bilgisayar mühendisliği mezunu olman. Mesela böyle bir kriter var birçoğunda. Yani üniversite mezunu olmak zorunda. Yani bunlar artık, yani ne bileyim, bunlar biraz çağ dışı kalmış şeyler gibi geliyor bana.
Zor. Yani bence bu tamamen firmaların hatası değil. Biraz pazar da bunu şey yapıyor yani, veya eski olan piyasa diyeyim, eskiden olan piyasa bunu belki firmaları bu yöne itiyordu ama yani bu en son gelen göç dalgalarından sonra sanırım artık böyle bir problemleri olmayacak, çünkü o muhtemelen o yazdıkları şeyi abi çok gelen başvuruları elemek için yapıyorlardı. Hı hı. Ama artık çok fazla öyle binlerce falan başvuru geldiğini zannetmiyorum deyip sallamayayım ama belki şu açıdan yaklaşabilirim. Az önce şey dedik ya, firmalar bu çalışanları elinde tutmak için ne yapıyor ve acaba Türkiye'de durum bu mu şimdi diye konuşuyoruz. Türkiye'de bence durum, yani bütün dünyada durum bu. Sadece bu durumun farkında mı Türkiye'deki firmalar, değil mi? Bence hı-hı, konu bundan ibaret yani. Eğer farkında olanlar varsa, ki varlar, işte Peak Games bunlardan biriydi mesela, işte o televizyona çıktıkları reklam vesaire. Mesela böyle inovatif şeyler yapıyorlar. Öbürleri de işte üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun, 3 bilmem artı yıl bilmem ne tecrübesi olan, şu dilleri bilen adam arıyoruz falan diyorlar. Sadece erkek adaylar başvursun falan yazıyorlar. İşte askerliğini tamamlamış falan gibi absürt şeyler çıkıyor karşımıza. Bunun değişmesi lazım abi. Başka bir açıklaması yok yani. Bu evet, mantıksız.
Evet abi. Yani şey de kötü. Yani dediğin gibi baktığın zaman binlerce, hatta on binlerce insan şu anda Avrupa'daki iş ilanlarına gidiyorlar ve aslında Türkiye'deki firmalar farkında olmadan yurt dışındaki firmalarla rekabete giriyorlar. Yani mesela iş arayan birisi, benim bildiğim birçok iş arayan kişi aynı zamanda yurt dışında da iş arıyor. Eğer yurt dışında iş bulamazsa ya da belki de Türkiye'de o sırada Türkiye'de hoşuna giden bir iş bulursa o şeyden vazgeçiyor. O maceradan vazgeçiyor ve şeye dönüyor. Türkiye'deki işe dönüyor. O durumda aslında iş arayanlarla ciddi anlamda şeyler rekabet içine girmeye başladı. Yani Türkiye'deki firmalar, yazılım firmaları, daha doğrusu teknoloji üreten firmalar, yurt dışındaki teknoloji üreten firmalarla da rekabete girmeye başladı. İşin daha da ilginç tarafı, artık mesela İngiltere'de söyleyebilirim, hatta Avrupa'daki birçok yerde de öyle, Kanada falan da öyle sanırım, ciddi bir yazılımcı azlığı var. Yani ve piyasada şeye dönüştü bu, shortage durumunda yani. Piyasada çok az olduğu için ve özel bir vize statüsü gibi. Yani onlara öncelik tanınıyor. Mesela daha az para ödüyorsun sen.
Burada da oldu aynı şey. Burada da oldu.
mesela İngiltere'ye normalde bir iş için başvururken 200 pound fazladan ödüyorsun. Eğer bir yazılımcı olarak başvuruyorsan daha ucuz ödüyorsun. Çünkü çok ciddi bir açık var piyasada. Bu gibi böyle avantajlar da sağlıyorlar. Firmalara da, yazılım ve teknoloji firmalarına da öncelik veriyorlar vize sertifikası verirken. Şimdi böyle olunca tabii haliyle onlar da alabildikleri kadar alıyorlar. Çünkü ihtiyaçları var. Çünkü buradaki piyasada bile doyuramıyor kendisini.
Burada konuyu çok az forklayabilir miyim ya?
Buyur abi.
Çok az. Sence bu yazılımcı azlığı veya shortage diyelim, yoksunluğu neden kaynaklanıyor? Yani dünya çok mu dijitalleşiyor yoksa iyi yazılımcı mı azalıyor? Nasıl, neden?
Abi benim gördüğüm kadarıyla dünya dijitalleşiyor abi. Türkiye benim gözümde, şimdi sen de aslında İsveç'te yaşayan birisi olarak belki sen de aynı şeyi düşünüyor olabilirsin. Benim gözümde Türkiye dijitalleşememiş bir ülke. Yani bizim her ne kadar mesela şeyi çok beğensem de, Türkiye Gov.tr'yi çok beğensem de, yani o e-devlet aslında bayağı dijital gibi görünse de devlet kurumlarının büyük bir kısmı daha dijitalleşememiş. Türkiye'deki birçok firma hala da ıslak imzayla iş yapıyor. Dolayısıyla o dijitalleşme sürecini tamamlayamamış birçok firma. Ama Avrupa'ya baktığın zaman ben en son ne zaman ıslak imzayla bir şey yaptım hatırlamıyorum. Yani geldiğim günden beri her şeyin fotokopisiyle iş yapıyoruz. Yani Türkiye'de her şeyin orijinali aslı istenir. Burada her şeyin fotokopisi isteniyor. Çünkü zaten ellerinde kayıtları var. Aynen. Ya da bir şey yapacaksın, internet üzerinden yapabiliyorsun o yapmak istediğin şeyi. Hiçbir yere gitmene gerek yok. Mesela araba almak burada ya da ev almak. Öyle notere git, sıra bekle, bilmem ne falan, öyle dertlerin yok yani. Araba alıyorsun, bir yere posta gönderiyorsun. Oluyor yani.
Yani evet. Toplum dijitalleşmiş veya dijital dönüşüm gerçekleşmiş yani günlük hayatta.
Evet, aynen öyle. Onu çok güzel yakalamışlar. Şimdi durum böyle olunca tabii bu startuplara da çok imkan tanıyor. Bir de tabii regülasyonlar da çok güzel. Mesela fintech tarafında Avrupa'da open banking ile birlikte çok fazla şey çıkmaya başladı. Yazılım firması, yani teknoloji üreten firma bankalarla entegre olup birçok farklı çözümler üretebiliyorlar. Harika bir inovasyon var orada. Customer facing servislerde özellikle. Dolayısıyla oradaki firmalar çılgınca büyüyorlar. Ve bunları da doyuracak haliyle şeye gerekiyor. Yani yazılımcı gerekiyor. Ve yazılım kültürleri de öyle 5 yazılımcı alayım, işi yalap şap yapayım değil. 20 tane yazılımcı alayım, işi çok kaliteli yapayım oluyor. Çünkü rekabette kalitesizlik seni için müşteri kaybına sebep oluyor ve müşteri geri dönmüyor.
Öyle.
Yani tekel değil. Mesela bir yemek sepeti var Türkiye'de. Birkaç tane daha ürün var ama yemek sepetinden başka konuşmuyoruz. Ama mesela buraya baktığın zaman bir fikir çıkıyor. Hemen arkasından birkaç hafta sonra 10 tane daha çıkıyor mesela. Bunlardan 8 tanesi yok, batıyor ama işte o 2 tanesi gidiyor. Sonra daha iyisi çıkıyor falan. Sürekli bir rekabet içindeler. Yani kimse rekabetten çekinmiyor.
Evet. Güzel özetledin. Bence şey, yani toplumun dijitalleşmesi olayı bayağı etkiliyor. Yani burada da bahsettiğin gibi ben de genelde imza kullanıyorum yani. Islak imzayla çok az iş yaptım burada. Bana kalırsa biraz da şey, insanoğlu olarak ürettiğimiz datanın artık çoklaşması da çok çok etki ediyor. Yani mesela open banking dedin. Hani ya da bazı şeylerin public hale gelmesi veya transparanlaşması da hani bence çok etkiliyor. Hani ben de mesela enerji datası tarafında mesela yakında yani her şey public olacak. İşte mesela bunun için standartlar geliştiriyorlar. İşte enerji datasının dijitalleşmesi için devlet yatırım yapıyor, Avrupa Birliği yatırım yapıyor. Ve bunun etrafında tabii ki dev bir ekosistem oluşuyor yani. Bu ekosistemi de yazılımcılarla beslemek durumundasın. Yani öyle bakınca ve yazılımcılar gerçekten havada kapışlıyor yani.
Evet. Evet öyle. Peki mesela şey sorayım. Şimdi mesela bu yazılımcı az diyoruz ama aslında üniversitelerden mezun olan birçok öğrenci de var. Yani bilgisayar mühendisliğinden mezun olanlar var. Artı bir de bilgisayar mühendisliği okumamış ama bir şekilde yazılıma bulaşmış insanlar var. Bizim sen ben gibi aslında. Sen kimya bölümü mezunsun, ben fizik. Bu gibi kişiler de çok fazla var. Peki bu kadar mezun olan insan neden hemen piyasaya kazandırılamıyor? Yani mesela firmalar neden her zaman tecrübe arıyorlar ve aslında bu da çok eleştirilen şeylerden bir tanesi. Tecrübeli olması bekleniyor ama bu insanlar nereden tecrübe alacaklar? Yani firmalar belki bunun için yetiştirmek, yani üniversite öğrencilerini yetiştirmek için bir şeyler yapabilirler mi? Ya da bir üniversite öğrencisi yeni mezunken nasıl kendisini sence yetiştirebilir? Böyle çok kısa. İkinci soru birazcık daha belki konunun dışına çıkıyor ama sence bir firma olarak böyle inisiyatifler faydalı olur mu? Ya da hiç tecrübesiz birisini nasıl hızlıca upskill edebilir bir firma?
Abi şöyle söyleyeyim. Yani buna böyle genel geçer bir cevap vermeyeyim. Bunun için yaptığım bir şey var benim. Şirkete ve işe aldığımız insanları onboard etmek için bir proses geliştirdik biz. Bütün öğretmemiz gereken her şeyi adım adım adım çıkarttık. Bunları işte kim hangi sunumu yapacak, kim ne zaman pair programming yapacak. Bu bütün hangi işte kütüphaneler, development environment'ı, işte onboarding body'si bilmem ne. Bunların hepsini çıkarttık abi. Ve işe mesela stajyer insanlar aldık.
Hı hı.
Ve bu insanlar şu anda böyle ikinci, üçüncü haftadan itibaren bizle aynı üretkenlikte iş çıkartıyorlar. Şimdi burada biraz vizyon, güven işi bana kalırsa. Bir de şey işi bence. Fail safe bir environment, bir ortam yaratmak. Yani o yeni gelen birini işe alabileceğini bilmek yönetici olarak. Ve bu kişiyi işe aldığında bu kişinin aslında fail olmayacağını, işte bu işi tamamen yerle bir etmeyeceğini bilebilmek. Tabii ki işe alırken de bu kişinin öğrenme yetisini ölçüyorsun bu sefer. Tecrübesini değil, öğrenme yetisini ölçüyorsun. Onu da iyi ölçtüysen eğer, zaten adam veya kadın işe başladığı zaman gayet güzel öğreniyor işte. İkinci, üçüncü haftada artık mesela sevgili Lucas ekibimizin bir parçası yani.
Lucas. Peki nasıl öğren, yani öğrenme kabiliyetini birisini nasıl ölçersin ki?
Abi sohbet en güzel yöntem bence. İkincisi şeyi anlıyorsun zaten. Yani öğrenme iştahını anlıyorsun. Bir de yani geçmişine baktığın zaman adamın hani kısa dönemde yaptığı işleri görüyorsun. Oradan zaten genelde bir fikrin oluyor. Bir tane mesela technical assignment yaptık. Onu bizim beklediğimizin çok üstünde bir şekilde yaptı, bitirdi. Bizi etkiledi. Hemen işe aldık yani. Ve stajyer olarak aldık. Ona ilk söylediğim şey şeydi. Biz seni tam zamanlı olarak işe alıyoruz. Yani stajyerliğin bitince seni burada tutmak için işe alıyoruz dedim mesela. Çünkü şirket olarak vizyonumuz bu yani.
Hı hı. Anladım ve böylelikle aslında peki bir mesela şimdi şeyden çekinmiyor musunuz mesela biz bu kişiyi aldık, eğittik, büyüdü artık, iş yapmaya başladı. O sırada çeker giderse ne olacak diye kaygı duymuyor musunuz?
Duyuyoruz. Çeker giderse bu bizim hatamız ama.
Peki neler yapıyorsunuz onu önlemek için mesela? Yani aslında biraz
konuyu ortaya
çevireceğim.
Yani junior biri olduğu için mesela şu anda ben düzenli coaching yapıyorum ona.
Hı hı.
Mesela işte mesela bir feature'ı ona veriyoruz. O feature'ın işte product owner'ı ben oluyorum mesela. Düzenli benle iletişim halinde oluyor. Pair programming yapıyoruz. Ekipteki herkes çok yardımcı oluyor. Yani yeri geliyor ben oluyorum. Başka bir senior insan da aynı görevi alıyor. Şey veriyoruz abi, tamamen konuşma özgürlüğü veriyoruz.
Hı hı.
Yani en önemli bence şeylerden biri. Yani ilk başlarda tabii ki insanlar çekiniyor, korkuyor falan. Hani nasıl algılanır falan. Ama zamanla sonuçta o özgür ortamı yaratabildiğin zaman o nasıl diyeyim? Blameless veya diye tabir ettiğim yani suçlamacı olmayan bir mindset'i ortaya koyduğun zaman zaten bu insanlar da kendini rahat, huzurlu, evinde gibi hissediyor yani. Ve tabii düzenli işte böyle one-on-one'lar, işte sürekli takip halindeyim. Hani yardıma ihtiyacın var mı? Ne yapabiliriz senin için? Önerin, fikrin var mı? Çünkü şöyle de bir şey var abi. Mesela gene junior veya işte yeni mezun biri bazında konuşacağım. Ama dışarıdan geldiği zaman mesela biri ekibe, aslında o kişinin çok taze fikirleri oluyor. Yani hem yeni çıkmış okuldan, hem muhtemelen yazılım geliştirme dünyasını senden daha iyi takip ediyor. Hem vakti yeni var, trendlerden haberi var, vakti var. Ve abi dışarıdan ekibi gözlemliyor ilk başta. Belki senin hiç görmediğin bir şeyi çat diye görüp mesela abi bunu böyle yapmasanız da şöyle yapsanız daha iyi olur diyebiliyor yani.
Evet, yani aslında birazcık daha şey tabii, yani aslında onlara büyümeleri için alan yaratıyorsun. Ve aslında birazcık daha bir şeyler deneyip başarısız ya da başarılı olmak için fırsat tanıyorsun. Ve onlar da onu alıp büyümeye devam ediyorlar aslında.
Evet, güzel
Ve sen de
özetledim.
büyüyecek, aslında büyüyebilecek kişileri işe alıyorsun ki yaptığın yatırımın bir karşılığı olsun ve onları sürekli öğrenmeye ve challenge etmeye itiyorsun ki senden ayrılmaları için en azından sebebi bu olmasın. Yani en
Evet.
daha fazla öğrenemiyorum artık, ben burada yeterince öğrendim deyip başka bir yere gitmesini istiyorsun.
Evet abi. Yani çünkü şöyle bir gerçek var. Yani yazılımcılar olarak biz neyi seviyoruz abi? Problem çözmeyi seviyoruz, değil mi?
Evet.
Sen bir yazılımcıya çözecek problem vermezsen, çözülecek bir problem yoksa ortada, orada bir yazılımcı olmasının da bir gereği ihtiyacı yok. O yüzden öyle bir ortamda sadece kendini geliştirmekten imtina eden insanlar bulunur. Ama
Evet.
ben veya işte biz diyeyim ekip olarak mesela kendini geliştirmekten imtina eden insanlarla çalışmak istemiyoruz. Bu
Mantıklı.
kadar basit.
Evet, çok mantıklı. Peki burada
Senin
ikinci,
için nasıl peki?
ya
Sen sorunu sormadan önce.
aslında ya ben de sana kesinlikle katılıyorum. Yani yeni gelen bir, mesela biz şöyle bir şey yapmıştık. Burada Makers Academy diye bir şey var. Okul var aslında. 12 haftalık bir kurs, işin özü bu. Bunlar şunu yapıyorlar. Sen bir yazılımcı olarak oraya gidiyorsun. Ben kurs almak istiyorum diyorsun. Sana bir hafta önce aslında seni bir mülakata alıyorlar. Mülakattan sonra eğer seçilirsen sana 2 haftalık assignment'lar gönderiyorlar. 2 hafta boyunca. Yani işte her gün bir şey alıyorsun, bir assignment alıyorsun, onu yapıyorsun. Hiç yazılım bilmiyorsun ama. Hiç yazılımdan anlamamana rağmen sana böyle şeyler gönderiyorlar. 2 haftalık o evde geçirdiğin sürenin sonunda kursa başlıyorsun ve 12 hafta, 10 hafta üzerine sana işte pair programming, code review, işte CI/CD pipeline'lar, unit testing, test driven development falan gibi kavramları öğretiyorlar. 10. haftanın sonunda mezun oluyorsun ve sana iş buluyorlar. Böyle bir program için senden yaklaşık 8 bin pound falan para alıyorlar. İnsanlar kredi çekip buna giriyorlar çünkü sonunda iş bulabiliyorlar. Mesela biz oradan öyle bir şey yapmıştık. Bir kalabalık bir grup aldık oradan iş görüşmesine. Yani aynı anda yaptık iş görüşmesini. O kadar kişiyle bayağı zordu. Yaklaşık 20 kişilik bir iş görüşmesiydi. Bayağı kalabalıktı. Ama oradan işe aldığımız 3 kişinin 3'ü de harika yazılımcılar oldular kısa süre içerisinde. Ve aynen dediğin gibi oldu. Yani onlara şey imkanı tanıdık mesela. Bu kişiler işte kod yazarken acımasızca eleştirmedik. İşte konuşmak istedikleri zaman sözleri bitene kadar bekledik. Yani çok, belki de o sırada çok yanlış bir şey söyleseler de, yanlış olduğunu çok iyi bilsek de bekledik yani, dinledik onları. Ve ondan sonra onlara neden yanlış olduğunu uzun uzun çok detaylı bir şekilde anlattık. Onlar oradan ders çıkarttılar. Ve aslında onları büyümeleri için imkan tanıdık. Şimdi bu arkadaşlardan bir tanesi şeyde bir yazılımcı olarak çalışıyor mesela. Çok kısa sürede senior oldu. Ve ondan önce call center'da çalışıyordu ve bu programa girdiğinde 35 yaşındaydı. Yani 35 yaşında kodlamayı öğrendi. Kısa sürede senior oldu ve ben ondan çok şey öğrendim mesela.
Çok
Ve
iyi.
yani mesela böyle bir kişi bizim gözümüzde junior yazılımcıydı. 35 yaşında olmasına rağmen. Ama mesela yeni mezun gibi geldi bize ve bu sayede ona doğru imkanı sağlayarak, yeterince zaman ayırarak onun büyümesine izin verdik ve o da büyüdü ve karşılığını çok fazla aldık yani.
Harika. Şimdi tabii hep burada böyle kendi yaptıklarımızı anlattık. Çok böyle övüyormuş falan gibi oluyor ama hani doğru bildiğim practice bu olduğu için bunu anlatıyorum yani. Böyle olmasını istediğim için böyle yapıyorum zaten. Ve mesela benim de burada kalmamın sebebi bu yani. Bana bu özgürlük verildiği için burada kalıyorum yani. Veya ne bileyim başka bir yazılımcı da ona o özgürlük verilmese basar gider abi.
Tabii. Tabii,
Basar
kesinlikle.
gider.
Ben bununla mı uğraşacağım da piyasaya çıktığı anda hemen iş bulur. Yani bugün
Zaten yani.
mesela Avrupa piyasasında artık bir yazılımcı olarak iş aramaya başladığında muhtemelen 2 hafta içinde bir teklif alırsın herhalde. En az bir teklif alırsın. Ben hatırlıyorum yani bizim önceki firma battığı zaman piyasaya çıkan herkes en geç bir ay içerisinde 3-4 tane teklif aldı
Çok
yani.
normal yani bu şartlarda.
Teklif almak, görüşmeye çağırmak demiyorum. Görüşmeye çağırdılar. Görüştüler. Sonunda teklif aldılar.
İş onlara kaldı yani.
Aynen, iş karar vermek onlara kaldı. Birçok kişi şey düşünüyordu yani 3-4 tane teklif arasında hangisini seçsem diye düşünüyordu. Dolayısıyla aslında yani böyle bir piyasa var. Bence bu piyasa Türkiye'de de artık olmaya başlayacak. Hatta belki bu seçim şeyinden sonra, karmaşasından sonra birazcık daha işler daha belirginleşmeye başlarsa belki Türkiye'de siyasal ve ekonomik olarak işler birazcık daha öngörülebilir olmaya başlarsa eminim çok fazla büyüyecek her şey ve o noktada firmaların buna hazırlıklı olması lazım. Şey soracaktım ben sana aslında, son belki soru artık. Şimdi sen mesela bir şeyler öğreterek tutmaya çalışıyorsun. Peki ya para konusunda? Yani sonuçta insanlar sadece bir şeyler öğrenmek için kariyerlerini devam ettirmiyorlar. Bir taraftan da iyi para kazanmaları lazım ki mutlu bir şekilde hayatlarını devam edebilsinler. Böyle bir durumda yani maaşını sürekli zam yaparak mı ya da işte nasıl bir düzen, nasıl bir denge bulmak gerekiyor sence firma olarak?
Para konusu zor konu. Ama ben şunu düşünüyorum, kişisel düşüncem. Maaş eğer belli bir hani doygunluk seviyesindeyse bir çalışan için, yani hayatını idame ettirebiliyorsa belli bir standartta. Bu tabii o kendi belirleyeceği bir standart bu arada. Bu standardı kimse çekemez yani. Kendi belirlediği standartlardaysa bence maaş bir şirkette sadece senin kalmana yardımcı olan bir şey. Orada senin gitmeni engelleyen faktörlerden birincisi bile değil bana kalırsa. Benim için birinci faktör orada kendimi nasıl hissettiğim. İkincisi, yani bu da birle alakalı ama daha ziyade böyle nasıl oraya katkı yaptığım, iş tatmini alabilip alamadığım, kendimi geliştirip geliştiremediğim ve geleceğime yatırım yapıp yapamadığım aslında. Kendimi geliştirmek çünkü tamam firma içinde iyi bir şey, evet, ama aslında hani orada bir kendime yatırım yapıyorum ben. Yani benim orada günde sattığım 8 saatim aslında sadece o parayla ödenen bir şey değil yani. Aslında ben orada ekstra bir kazanç da sağlıyorum yani. O da kendimi geliştiriyorum, tecrübeleniyorum. Başka problemlere maruz kalıyorum. O problemleri çözüyorum. Böylece yazılımcı olarak veya teknik bir insan olarak kendimi geleceğe hazırlıyorum. Şimdi böyle düşünüyorum. Böyle olunca maaş belki de bu piramitte en alt kademede kalan veya en alt veya en önemsiz kademede kalan şeylerden biri bana kalırsa. Zam dediğin şey de bana kalırsa zam bir şirketin bir çalışanının yaptığı, geçmişte yaptığı işin ne kadar beğenildiği, performansının gerçekten ne kadar iyi olduğu, bu bir. İkincisi de geleceğe ne kadar motivasyonla bakmasını sağlamak istediğiyle alakalı bir sayı. Bence konu bundan ibaret.
Tabii şey de var, şimdi maaş zammı deyince bilmiyorum sizin orada ne kadar maaş zammı oluyor yıllık ama İngiltere için düşünürsek %1, %2. Yani çok iyisen eğer, böyle hani firma seni çok artık mutlu etmek istiyorsa %4 veriyor mesela maaş zammı olarak. Tabii Türkiye'ye kıyasla çok farklı çünkü Türkiye'de şu anda enflasyon oranı epey yüksek. Ona bağlı olarak da firmalar yüksek zam yapmak zorunda kalıyorlar. Ve Türkiye'de mesela %10, %15, bazen hatta ben hatırlıyorum, Türkiye'de çalışırken maaşımın iki katına çıktığını hatırlıyorum bazı zamlarla. Yani böyle şeyler yaşadık zamanında. Düşündüğün zaman %3, %4'lük şey bile aslında gesture diyeceğim de bir nasıl derler, Türkçesine aklıma gelmedi ama
zariflik mi diyelim?
İyi niyet göstergesi diyelim. Yani aslında iyi niyetini gösteriyor firma sana. Ama tabii onun yanında firmanın sana sunması gereken başka şeyler de var. Yani işte eğitimine nasıl destek veriyor seni tutmak için, değil mi? Mesela o da çok önemli. Maaşın dışında. Yani mesela bir firma sana atıyorum 100 lira maaş veriyorsa ama bunun yanında sana 3000 liralık da mesela 3000 %100 maaşı 3000 çok fazla oldu ama işte 10 liralık da eğitim veriyorsa sana her yıl, o zaman senin maaşın aslında otomatik olarak 110 oluyor. Sen dolayısıyla o fazladan 10'u direkt olarak şeye harcamış oluyorsun, eğitime harcamış oluyorsun gibi farklı etmenler de var. Maaş tek başına değil yani, eğer bir firma maaşı veremiyorsa, o kadar yüksek maaşlara çıkamıyorsa bunu sağlayabileceği çok farklı şey var. Örneğin işte sabah kahvaltıları firmanın içerisinde, öğle yemekleri, işte firmanın içindeki oturma düzeni, ya da işte esnek çalışma saatleri, gerçekten esnek çalışma saatleri. Yani işte 40 saat en fazla çalışırsın ama 10-40 saati nasıl çalışırsan çalış şeklindeki esnek çalışma saatleri ve hatta belki de nasıl derler, remote çalışma, uzaktan çalış. Buraya gelmesen de olur, haftada bir gün gel, geri kalanını nerede geçirsen geçir gibi böyle farklı benefitler de sunabilir aslında, sadece maaşla değil.
Evet, evet abi öyle. Katılıyorum. Mesela burada şey var. Bu yanılmıyorsam devletin sağladığı bir hak. Mesela şirketler abi senin şeyine, spor harcamalarına yardımcı oluyor.
Hadi ya.
Yani evet, spor yapmanı teşvik etmek için mesela işte spor salonu üyeliğimin yarısını benim şirketim ödüyor mesela.
Çok güzelmiş.
Yani şimdi böyle bakınca çok zor bir şey de değil mesela bu, hani Türkiye'de yapmakta. Anlatabiliyor muyum?
Tabii.
Ama aslında çok tatlı bir jest yani.
Evet. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çok çok güzel anlatabilirsin bunu yani. Çok güzel bir hikayesi var.
Biz mesela, sizin sağlıklı olmanızı istiyoruz. Evet. Sağlıklı insanlarla çalışmak istiyoruz. Herkesin iyi olmasını istiyoruz. Burada mutlu olmasını istiyoruz. Bunun için de böyle bir yardım yapıyoruz.
Evet. Mesela buradaki Londra'da da şey var. Londra'da yaşayan insanlar için Cycle to Work diye bir şey var. İş, yani iş değil de bir seçenek var. Bisikletini alıyorsun. Brüt maaşın üzerinden ödüyorsun. Ve onu brüt maaşın üzerinden 12 ay taksitle bölüyor mesela. Dolayısıyla daha az vergi ödemiş oluyorsun. O vergiyle bisiklet almış oluyorsun gibi bir şey var.
Çok güzel abi. Hem de çevreye katkıda bulunuyorsun işte. Süper olay. Başka konuşmadığımız bir şey kaldı mı?
Bilmiyorum. Bence bayağı bir konuyu kapattık. Hatta bence bizim diğerlerine de ihtiyacımız yok ya Uğur.
Değil mi ya?
Evet, yani biz bence gideriz böyle.
Böyle iyi sallıyoruz yani.
Aynen aynen. Aramızda hiç şey de yok yalnız, o kötü aslında. Türkiye'deki şu anda durumu keşke konuşabilseydik. Belki dinleyenler yorumlarla katkı sağlayabilirler. Çünkü bizimkilerden hayır yok.
Evet. Evet. Ama yani sanırım ikimizin de ortak noktada buluştuğu şey, Türkiye'deki bu kültürün değişmesi gerekti. En azından bahsettiğimiz kültürün. Eminim bunu çok iyi yapan firmalar var yani. Eminim var. Biz sadece onları bilmiyoruz. Oralarda hiç çalışmadık. Türkiye'de. Öyle bakınca değişmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Ve değişirse insanların da genel olarak daha mutlu çalışabileceğini ve aslında daha üretken olabileceğini çok net bir şekilde söyleyebilirim.
Evet, aslında çalışanları ne kadar mutlu edersen, onlara ne kadar konforlu bir imkan sağlarsan ve bu sağladığın imkanları bir şekilde böyle belki videolar çekerek, blog yazıları yazarak ya da işte meetuplarda anlatarak gösterebilirsen, aslında yazılımcılar için bir anda çok tercih edilen bir yer haline gelebilirsin. Hatta belki de en basiti, maaşları şeffaf yaparak buna başlayabilirsin. Eminim bunu dinleyen bir firma çalışanı varsa, hani bir firma eğer bence bunu yaparsa, şu anda Türkiye'de son yaptığımız bence anket gibi sorularda da bu ortaya çıktı. Herkes bunu istiyor yani Türkiye'de. Herkes şeffaf olarak maaşları görmek istiyor. Bu bile, böyle ufak bir adım bile firmanın kültürü hakkında iş arayana ciddi anlamda bir bilgi sağlamış oluyor ve bu bilgi eminim iyi yazılımcı veya iyi çalışan veya sadık çalışan olarak geri dönecektir.
Evet. Yani bu mesela, hani sormuşsun ya sorun olabilir mi falan diye orada hali hazırda çalışan biri için. Bence belli bir şeffaflık noktasına erişildikten sonra bu problem olmaktan çıkacaktır yani.
Evet.
Çünkü herkes biliyor olacak yani, zaten şeffaflığın en büyük problemi veya en zor kısmı o yani, ona geçmek.
Evet.
O şeffaflığı sağladığın zaman zaten her şey o kadar ayan beyan ortaya çıkıyor ki.
Doğru.
O zaman zaten o problem olmaktan çıkıyor belki de.
Evet, aslında şey diyebilir miyiz? O şeffaflığa gelebilmek bir olgunluk noktası, yani olgunluk seviyesi. O olgunluk seviyesine geldiğin zaman zaten onu yapabiliyorsan, öyle bir şeffaflığa dönüştürebiliyorsan, yani bizim maaş skalamız belli. Yazılımcılara biz ona göre, yani aslında ekibimizdeki çalışan arkadaşlarımızı hepsini böyle belli şeylerde tutabiliyoruz ve bu konuda çok şeffafız diyebiliyorsa bir firma, aslında birçok problemini çözmüş demektir belki de.
Evet, kültürüne güveniyor demektir. Veya vizyonuna diyeyim, gene vizyon diyeyim. Böyle çok altı boş gibi bir kelime duruyor ama aslında değil yani.
Değil, bence çok önemli bir şey aslında yani vizyon. Gerçekten bir cümleyle anlatabildiğin bir vizyonun olması firmanın ve o vizyonla insanları etkileyebiliyor olmak bence çok zor.
Evet, katılıyorum.
Diyelim ve bitirelim mi?
Bitirelim ya. Bu programda böyle olsun.
Bence güzel oldu. Yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada eğer derseniz ki diğerleri bundan sonra gelmesin, siz ikiniz devam edin. Biz tamam, bence sorun yok yani.
Evet ya, yazın bunu. Şey gelecek şimdi yorum olarak, böyle siz ikiniz gidin diğerleri gelsin ya falan.
Ya, o da olur, o da kabul.
O zaman kapatalım.
Hadi hoşça kalın.
Hoşça kalın.